5. ayrım. Amsterdam, 3 Nisan 1878. Konuştuklarımız üstünde uzun uzadıya düşünüyorum. Elimde olmadan şu söz geldi aklıma. Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier. Çevirinin notu. Dün ne idiysek bugün de oyuz. Bu demek değildir ki insan olduğu yerde kalacak ve kendi kendisini geliştirmeye çalışmayacak. Tam tersine bunu yapmaya çalışmak ve başarıya ulaşmak için ivedi nedenler var. Ancak bu değişe bağlı kalabilmek için geriye dönüş yapmamalı ve kişi her şeye özgür ve açık bir gözle bakmaya başlamışsa bundan vazgeçmemesi, sapmaması gerek. Dün ne idiysek bugün de oyuz diyen kişiler dürüst insanlardı. Yaptıkları ve dünya durdukça yerli yerinde kalacak olan 10 emir bunun bir kanıtıdır. Onların yaptığı 10 emirin avec le rayon d'eno ve de d'un droit de feu ile yazıldığı söylenir. Çevirenin notu, yukarıdan gelen bir ışın ile ve ateşten bir parmak ile. Dürüst insan olmak, her adımda daha da dürüst olmaya çalışmak iyi bir şey. Homme intérieur et spirituel. Çevirenin notu, içe dönük, tinsel insan. Olmanın dürüstlüğe katkısı olacağını düşünenler de haklıdır. Güvenle ve kesinlikle onlardan biri olduğuna inanan kişi, yoluna her zaman sessiz ve sakin devam edebilir. Sonucun iyi olacağından hiçbir kuşku duymayarak. Bir adam varmış, günün birinde kiliseye gitmiş, şöyle sormuş. Aşırı hevesim, çabalarım beni aldatmış olabilir mi? Yanlış bir yol seçmiş, yapacaklarımı iyi tasarlamamış olabilir miyim? Ah, kendimden duyduğum bu kuşkudan kurtulabilsem, sonunda kazanacağıma, başaracağıma değin kesin bir inanca kavuşabilsem. Bir ses karşılık vermiş ona. Kesinlikle bilseydin ne yapardın o zaman? Kesinlikle inanıyormuşçasına davran şimdi, yanılmayacaksın. Ve adam kuşkuyla değil de inançla dolu olarak yoluna gitmiş. İşinin başına dönmüş. Artık kararsızlık, ikirciklik yokmuş içinde. Homme intérieur et spirituel olmak konusuna gelince, insan genel bir tarih bilgisiyle her çağın bir takım örnek kişilerini tanımakla, özellikle İncil'in ve Fransız devriminin tarihini incelemekle, Homeros'un Odiseyası'ndan, Dickens ve Michelet'in kitaplarına dek bir şeyler öğrenmekle kendi kendisini geliştiremez mi dersin? Ayrıca Rembrandt'ın yapıtlarından, Breton'un Mauvais Herbe'inden ya da Millet'in Günün Saatlerinden, De Gru ya da Byron'un Benedicite'sinden, De Gru'nun Neferinden ya da Conscience'inkinden, Dupré'nin Büyük Meşelerinden, hatta Michel'in Ovalardaki Değirmenlerinden bile bir şeyler öğrenilemez mi? Görevimizin ne olduğu, doğru hedefe nasıl ulaşabileceğimiz konusunda uzun uzun konuştuk. Ve ilk iş olarak istikrarlı bir meslek ve o meslekte iyi bir konum edinmeye ve kendimizi işimize adamaya karar verdik. Bir başka konuda da aynı görüşe vardık sanıyorum. Yani kişinin özellikle yaşamının sonunu düşünmesi, tüm bir yaşam boyu çalışıp çaba gösterdikten sonra ulaşılan utkunun daha önce elde edilenden daha iyi olduğu konusunda. Tüm içtenliğiyle yaşayan, türlü dertlerle binbir düş kırıklığıyla karşılaşan ama bunlardan yıkılmayan, bunlara boyun eğmeyen kişi, işleri her zaman rast gitmiş ve görece bir refah içinde yaşamış kişiden çok daha değerlidir. Daha yüksek düzeyde bir yaşama ulaşmışlığın izlerini taşıyanlar kimler? Laboureur, votre vie est triste, laboureur, vous souffrez dans la vie, laboureur, vous êtes bien heureux sözlerini hak etmiş olanlar. Çevirenin notu. Irgatlar, yaşamınız acıklı. Irgatlar, bu hayatta çok çekiyorsunuz. Irgatlar, siz Tanrı'nın kutsadığı kişilersiniz. Tout une vie de lutte et de travail soutenu sans fléchir jamais'nin izlerini taşıyanlar. Çevirenin notu. Hiçbir zaman baş eğmeden sürdürülmüş, mücadele ve çalışma dolu bir yaşam. Onlar kadar olmaya çalışmak güzel bir şey ve işte biz de yolumuzda ilerleyeceğiz. Endefesi favant deo. Çevirenin notu, Tanrı sayesinde, utanmadan. Bana gelince iyi bir papaz olmalıyım. Söyleyecek doğru ve dünyaya yararlı bir sözü olan bir papaz. Oldukça uzun bir hazırlık dönemi geçirmem, sarsılmaz bir inanca tam kesinlikle kavuştuktan sonra başkalarına bunu aşılama uğraşına geçmem daha iyi olacak belki de. İçtenlikle yaşayabildiğimiz sürece her şeyimiz iyi olacaktır. Başımızdan gerçek acıların geçeceği, büyük düş kırıklıklarına uğrayacağımız, büyük bir olasılıkla birçok kötü suç işleyeceğimiz, yanlış işler yapacağımız, her ne kadar kesinse bile yine kesin olan bir şey var ki ateşli ve cesur olmak. Yapabileceğimiz tüm hatalara karşın dar kafalı ve aşırı temkinli olmaktan iyidir. Birçok şeyi çok sevmek de iyi bir şey. Çünkü insana güç kazandıran budur. Çok seven kişi çok da çalışır ve çok şey başarabilir. Sevgiyle yapılmış bir iş iyi yapılmıştır. İnsan bir takım kitapları okuduğunda, örnekse Michelet'in L'Hirondelle, L'Alouette, Le Rossignol, Les Aspirations d'Automne, Je vois d'ici une dame, Je mets cette petite ville singulière. Çevirenin notu, kırlangıç, tarla kuşu, bülbül, güz emelleri. Buradan bir kadın görüyorum. O garip küçük kenti sevmiştim. Gibi yapıtlarını çarpılıyor, derinden etkileniyorsa bunlar yürekten, yalınlıkla ve alçak gönüllülükle yazıldıkları içindir. Gerçekten anlam taşıyan az söz söylemek, kuru gürültüden başka bir şey olmayan, kolay söylendiği kadar yararsız olan bir araba laf etmekten daha iyidir. Gerçekten sevilmeye değer şeyleri sadakatle sevmeyi sürdürebilirse kişi, sevgisini anlamsız, değersiz, önemsiz şeylere ziyan etmezse zamanla daha çok ışığa kavuşacak, güçlenecektir. İnsan, belli bir meslek ya da belirli bir zanaatte nedenle erken usta olmaya çalışırsa, mümkün olduğunda bağımsız bir düşünce ve davranış tarzı benimserse, kendi kesin kurallarını ne kadar eksiksiz uygulayabilirse, o kadar sağlam bir karaktere sahip olabilir. Bütün bunları yaptı diye dar kafalı olması da gerekmez ayrıca. Bunları bir an önce yapmak akıllıca bir şey. Çünkü yaşam kısa, zaman çok çabuk geçiyor. İnsan bir tek konuda tam anlamıyla ustalaşırsa ve o tek konuyu çok iyi anlamışsa, fazladan daha birçok şeyi de derinden kavrayacak, anlayabilecektir. Kimi kez insan içine çıkmak, şununla bununla bir sürü gevezelik etmek hoş olabilir. Hatta bazen zorunlu bile oluyor bu. Ama sessiz sedasız kendi işini sürdürmeyi yeğleyen, çok az sayıda arkadaş isteyen biri, insanlar arasında da, dünyada yürüdüğü yolda da en güven içinde olandır. İnsan hiçbir zaman her şeyin iyi gittiği, sıkıntısız, dertsiz dönemlere güvenmemeli, rahatına da fazla düşkün olmamalı. En kibar ve kültürlü ortamlarda, en iyi çevrelerde, en rahat durumlarda bile kişi içinden, Robinson Crusoe'nun esas özelliklerinden, doğaya bağlı münzevilikten bir şeyler taşımalı. Yoksa kendi köklerini yitirir. Ruhumuzdaki ateşi hiçbir zaman söndürmemeli. Her an körüklemeyi sürdürmeliyiz. Kim kişisel yoksulluğu bilinçle seçer ve severse, büyük bir hazineye sahip demektir ve her an vicdanının sesini işitebilecektir. Bu sesi işiten ve ona itaat eden kişi ise Tanrı'dan en değerli armağanı almış olacak, onda en iyi dostu bulacak, hiçbir zaman yapayalnız kalmayacaktır. Bizim yazgımız da bu olsun yavrum. Yürüdüğün yol hayırlı olsun. Tanrı hiçbir zaman hiçbir şeyde yanından eksik olmasın, seni başarılı kılsın. Ayrılık anında benim seni seven ağabeyinin tek dileği bu. Çevirenin notu. Theo, geçici olarak Goupil'in Paris bürosuna atanmıştı. Vincent. Laeken, Brüksel'in bir banliyösü. 15 Kasım 1878. Sevgili Theo, birlikte geçirdiğimiz ne de çabucak geçen günün akşamında sana yeniden yazmak istiyorum. Seni yeniden görmek, seninle konuşmak ne eşsiz bir sevinç kaynağı oldu. Ve böylesine bir anmış gibi geçen bir günün, böylesine kısa süren bir sevincin anılarımızda hep kalacağını, hiçbir zaman unutulmayacağını bilmek ne büyük bir mutluluk. Seni uğurladıktan sonra yürüyerek döndüm. En kısa yoldan değil de kanal kıyısındaki küçük yoldan. Buralarda her türlü iş için çeşitli atölyeler var. Özellikle akşamları ışıkları yanarken pitoresk görünen. Oysa senin benim gibi her ikisi de kendi özel alanında, Tanrı'nın çağrısına göre birer işçi olan, var gücüyle çalışan kişiler için bambaşka şeyler söylüyor bu yerler. Kulak verip dinlesek diyecekler ki, gün ışırken çalışın. Çünkü gece bastırdığında hiç kimse çalışamaz. Tam da sokak süpürgecilerinin koşumlu arabaları yaşlı beyaz atlarıyla evlerine döndükleri saatte, kanal boyu yolunun başlangıcındaki Ferme de Bouet, yani balçık çiftliği dedikleri yerde bir dizi araba sıralanmış duruyordu. Bu yaşlı beyaz atlardan bazıları eski bir sulu boya baskıyı anımsatıyor. Sen de görmüşsündür, biliyorsundur belki. Aslında pek fazla sanat değeri olan bir şey değil. Doğru, ama bana çok çarpıcı gelmiş, üstümde derin etki bırakmıştı. Bir Atın Yaşamı adlı baskılar dizisinin en sonuncusundan söz ediyorum. Çevirinin notu. 10 yıl sonra Vincent, Paris'te tanıdığı empresyonist ressamları arabaya koşulmuş bitkin atlara benzetecekti. Zayıf, hatta aşırı sıska, çok ve çok fazla çalışmaktan, uzun süren bir ağır işçilik yaşamından ölesiye yorgun düşmüş, yaşlı beyaz bir at vardır orada. Zavallı hayvan ıssız bir yerde yapayalnız dikilmiş duruyor. Tek tük, boynu bükük, kurumuş ot yığınlarının bulunduğu, şurada burada bir iki yamru yumru fırtına vurgunu ağacın görüldüğü, iç karartan bir ova. Yerde bir kuru kafa var, uzakta geri planda aklaşmış bir at iskeleti. Atların derisini yüzen bir adamın kulübesinin yanı başında bu iskelet. Hepsinin üstünde fırtınalı bir gökyüzü. Soğuk, kasvetli bir gün, karanlık, sıkıntılı bir hava. Acıklı, çok melankolik bir görünüm bu. Günün birinde hepimizin ölümün gölgesinin düştüğü vadiden geçeceğimizi bilen, içinde duyan, que la fin de la vie humaine, ce sont des larmes ou des cheveux blancs sözlerinin, çevirenin notu, insan yaşamının sonu ya gözyaşı ya da ak saçlardı. Anlamına varan, herkesi etkilemesi gereken bir resim. Bunun gerisinde ne var? Yalnızca Tanrı'ya malum olan bir esrar. Yine de dünyaya gönderdiği sözlerle ölülerin yeniden yaşayacaklarını kesinlikle açıklamış. Zavallı at, yaşlı, sadık hizmetkar, öylece duruyor orada. Sabırlı, uysal ama yılmamış ve cesur. Tıpkı La Garde Meurt mais elle ne se rend pas. Çevirenin notu, nöbetçi ölür ama teslim olmaz. Diyen, yaşlı nöbetçi gibi sonunun geleceği saati bekliyor. Bu gece arabalara koşulmuş o atları gördüğümde elimde olmadan anımsadım o gravürü. Sürücülere gelince, akıl almaz pislikteki giysileri içinde Guru Usta'nın Sıraya Oturmuş Yoksullar adlı resmindeki dilenciler grubundan daha da derin bir fakirliğe batmış gibiydiler. Bana her zaman çarpıcı gelen, aslında da çok garip olan bir şey var. Ne zaman tanımlanamayacak, anlatılamayacak kötü bir perişanlık imgesiyle karşılaşsak, yapayalnız, yoksulluk, elem, her şeyin sonu ya da en aşırı ucu gibi, kafamızda Tanrı düşüncesi uyanıyor. Hiç değilse bende böyle oluyor bu. Babam da her zaman konuşma yapmayı en çok sevdiğim yer kilise mezarlıklarıdır. Çünkü orada herkes eşittir. Yalnızca bu da değil, herkes orada durumunu kavruyor demez mi? Müzeyi birlikte gezme fırsatını bulduğumuz için çok memnunum. Hele Kuru ve Leys'in yapıtlarını ve daha nice ilginç resimleri, örneğin Kozma'nın o peyzajını gördüğümüze. Bana verdiğin o iki baskı da çok hoşuma gidiyor. Ama sen de 3 değirmen adlı küçük gravürü benden almayı kabul etseydin iyi olacaktı. Tuttum, bütün parayı sen verdin. Yarısını benim ödememe izin vermedin. Koleksiyonunda saklamalısın onu. Çünkü baskısı kusursuz olmamakla birlikte gerçekten harika bir parça. Tüm bilgisizliğimle bunun Kadife Bruegel'de değil, Bruegel'e değil de daha çok köylü Bruegel'e ait olduğunu sanıyorum. Sözünü ettiğim alelacele yapılmış küçük eskizi de ekliyorum mektuba. O karbonaj. Çevirenin notu. Kömür işçilerinin hanı. Yollarda karşıma çıkan bir sürü şeyin kaba eskizlerini çizmeye başlamak istiyorum ama bu herhalde beni asıl işimden alıkoyacağı için en iyisi başlamamak. Eve döner dönmez kısır incir ağacı hakkındaki vaaza başladım. O karbonaj adını verdiğim o küçük desen dikkate değer bir şey değil. Yapmamın tek sebebi buralarda kömür madenlerinde çalışan çok insana rastlıyorum ve bunlar oldukça belirgin özellikleri olan kişiler. Küçük ev yolun az ötesinde. Büyük kömür barakasına eklenmiş ufak han gibi bir şey. İşçiler yemek saatlerinde oraya gelip ekmeklerini yiyor, biralarını içiyorlar. İngiltere'de olduğum sırada kömür madenlerinde kömür işçilerinin arasında vaizlik yapmak için başvurmuştum ama işe almadılar. En az 20 yaşında olmam gerekiyormuş. Sen de biliyorsun, İncil'in kökenlerinden, temellerinden biri karanlıkta yükselen ışıktır. Karanlıktan ışığa doğru. En çok kim gereksiniyor bunu? En açık yüreklilikle dinleyecek olanlar kimler? Deneyimler de gösteriyor ki, karanlıkta, yeryüzünün altındaki derinliklerde yürüyenler, kömür işçileri gibi yani, Tanrı'nın İncil'deki sözlerinden çok etkileniyorlar, gerçekten inanıyorlar da. Şimdi Belçika'nın güneyinde, Hainaut bölgesinde, Mons civarından, Fransız sınırına hatta sınırdan öteye de uzanan Borinaj adı verilen bir bölge var. Buradaki sayısız kömür madeninde çalışan oldukça özel bir maden işçileri nüfusu bulunuyor. Bir coğrafya broşüründe onlar hakkında şunları okudum. Borinler, Mons'un batısına düşen Borinaj'da oturanlar, yalnızca kömür madenlerinde çalışırlar. İnsanı ezen bir görünümü olan bu maden ocakları yerin 300 metre derinine inmektedir. Her gün buralara çalışmaya giden işçilere hem saygı hem sevgi borçluyuz. Kömür işçisi Borinaj'a özgü bir tiptir. Çünkü onun için gün ışığı diye bir şey yoktur. Pazar günleri dışında güneşi görmez bile. Aydınlığı az bir lambanın solgun ışığında, daracık tünellerde büyük güçlükler içinde çalışır. Gövdesi iki büklümdür hep. Kimi kez sürünerek ilerlemek zorundadır. Bizim için nedenli yararlı olduğunu bildiğimiz o madeni toprağın bağırsaklarından söküp çıkarmak için çalışır. Her an yenilenen binlerce tehlikenin arasında çalışır. Ama Belçikalı kömür işçisinin neşeli bir tabiatı vardır. O hayata alışmıştır. Kaskının üstüne kendisine karanlıkta yol gösterecek olan küçük lambayı takıp da maden kuyusuna indiğinde içinde Tanrı'ya sonsuz güven vardır. Onun nasıl çalıştığını gören, onu, karısını, çocuklarını koruyan Tanrı'ya. Böylece Borinaj, taş ocaklarının bulunduğu Lasines'in güneyine düşüyor. Oraya vaiz olarak gitmeyi çok istiyorum. Papaz De Jong ve Papaz Peterson'ın bana şart koştukları 3 aylık deneme bitmek üzere. Aziz Paul, vaaz vermeye başlamadan, uzun misyoner yolculuklarına çıkıp dinsizler arasında çalışmaya başlamadan önce tam 3 yıl kalmış Arabistan'da. Ben de bu dediğim bölgede sessiz sedasız 3 yıl çalışabilsem, hep öğrenmeyi, gözlem yapmayı sürdürerek elbette, oradan döndüğümde gerçekten söyleyecek, dinlenmeye değer bir sözüm olacaktır. İnanıyorum buna. Bunu kesin bir alçak gönüllülük ama kendime güvenle söylüyorum. Tanrı kısmet ederse ve yaşamımı bağışlarsa, 30 yaşıma vardığımda hazır olabilirim sanıyorum. Kendime özgü eğitimim ve deneyimlerimle işimi daha büyük bir ustalıkla başarır, şimdikinden çok daha olgun bir kişi olarak çalışırım. Bu konuyu kim bilir kaç kez konuştuk ama bak işte yine yazıyorum. Borinaj'da birçok küçük protestan topluluklar ve herhalde okullar da var şimdi bile. Orada demin anlattığım gibi vaiz olarak bir görev alabilsem, İncil'in öğretisini yoksullara yani buna en çok gereksinimi olan eğitilmeye en uygun kişilere vaaz eder, geriye kalan zamanımda yani hafta içinde de kendimi öğretmenliğe adayabilirim.